Ayrım 7. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 67. Oysa Florentino Ariza, bir iki uzun ve acılı gönül serüveninin ardından Fermina Daza ansızın onu bıraktıktan sonra bir an bile onu düşünmekten geri kalmamıştı. Aradan tam 51 yıl, 9 ay, 4 gün geçmişti. Unutmamak için bir hücrenin duvarlarına her gün bir çizgi çekmek zorunda kalmamıştı çünkü tek bir gün bile geçmemişti ki onu anımsatan bir şey olmasın. İlişkileri koptuğu sırada 22 yaşındaydı. Annesi Transito Ariza ile Calle de las Ventanas'taki kiralık bir evin yarısında yaşıyordu. Annesi burada çok genç yaşından beri bir tuhafiyeci dükkanı işletiyor, eski gömlek ve kumaş parçalarını söküp savaşta yaralananlar için pamuk olarak satıyordu aynı zamanda. Florentino Ariza, Karayipler Irmak Taşımacılık Şirketini kurarak Magdalena Irmağı'nda buharlı gemi taşımacılığına yeni bir hız veren üç kardeşin en büyüğü, ünlü armatör Don Pio, 5. Loaiza ile rastgele bir ilişkiden edindiği tek çocuğuydu onun. Oğlu 10 yaşındayken Don Pio, 5. Loaiza öldü. Masraflarıyla her zaman gizliden gizliye ilgilenmesine karşın yasa gözünde onu kendi çocuğu olarak tanımamış, ne de geleceğini güvence altına almıştı. Böylece Florentino Ariza, nesebi herkesçe bilindiği halde yalnızca annesinin adıyla kalmıştı. Babasının ölümünden sonra Florentino Ariza, postanede memur olarak çalışmak için okulu bırakmak zorunda kaldı. Orada torbaları açmak, mektupları düzene koymak, postanın geldiğini, çıkış yerinin bayrağını postanenin kapısına dikerek halka duyurmakla görevlendirildi. Ciddiliği telgrafçının dikkatini çekti. Alman göçmen Lothario Tugut, aynı zamanda katedralde büyük ayginlerde org çalıyor, evde müzik dersleri veriyordu. Florentino Ariza'ya Morse alfabesini ve telgraf sistemini kullanmayı o öğretti. Daha ilk keman derslerinden sonra Florentino Ariza kemanı kulak dolgunluğuyla tıpkı profesyonel bir kemancı gibi çalmaya başladı. 18'inde Fermina Daza'yı tanıdığında çevresinin en beğenilen delikanlısıydı. Moda danslarını en iyi o biliyor, duygusal şiirleri ezbere okuyor, arkadaşlarının nişanlılarına solo kemanla serenatlar çalıyordu. Daha o zaman solgun bir yüzü, pomatla yatıştırılmış kızılderili saçları, umarsız görünüşünü artıran miyop gözlüğü vardı. Görme bozukluğunun yanı sıra onu ömür boyu lağmanlara başvurmak zorunda bırakan kronik kabızlıktan yakınıyordu. Babasından kalma tek bir tören giysisi vardı ama Transito Ariza onu öyle bakımlı tutuyordu ki her pazar yeni gibi görünüyordu. Sıska görünüşüne, içe kapanıklığına, hüzünlü giysilerine karşın grubundaki bütün kızlar onunla birlikte olmuş gibi yapmak için aralarında gizli gizli kura çekiyorlar, o da onlarla birlikte olmuş gibi yapıyordu. Fermina Daza'yı tanıdığı, masumluğunun sona erdiği o güne dek. Onu ilk kez Lothario Tugut'un kendisini adresi bilinmeyen Lorenzo Daza diye birine bir telgraf götürmekle görevlendirdiği bir akşamüstü gördü. Araya araya Los Evangelios Parkı'nda yarı yıkık avlusu, köşelerinden fışkıran ayrık otları, taştan kuru çeşmesiyle bir manastır avlusunu andıran eski mi eski evlerinden birini buldu onu. Florentino Ariza, yalın ayak hizmetçi kadının ardına takılıp koridordan geçerken hiç insan sesi işitmedi. Daha açılmamış eşya kutuları, kireç artıkları, çimento torbaları arasında duvarcı araç gereçleri vardı. Ev köklü bir onarımdan geçmekteydi çünkü. Avlunun dibinde geçici bir çalışma odasında yazı masasının başında şişman mı şişman kıvırcık favorileri bıyıklarına karışmış bir adam oturduğu yerde kestiriyordu. Lorenzo Daza'ydı adı. Geleli daha 2 yılı geçmediğinden, pek de arkadaş canlısı olmadığından pek tanınmıyordu kentte. Telgrafı kötü bir düşün uzantısıymış gibi aldı. Florentino Ariza adamın soluk gözlerine bir çeşit resmi acıma duygusuyla baktı. Mührü açmaya çalışan kararsız parmaklarını, yüreğindeki telgrafları hala ölümle bağlantılandırmaksızın düşünemeyen birçok kimse de birçok kez gördüğü kaygıyı yiyordu. Adam telgrafı okuduktan sonra soğukkanlılığını yeniden kazandı. Rahat bir soluk aldı. Haberler iyi. Sonra kötü haber almış olsaydı bu parayı ona vermeyeceğini sezdiren rahatlamış bir gülümseyişle zorunlu 5 reali verdi ona. Sonra da elini sıkarak yolladı onu. Bir telgraf memuruna yapılması alışılmamış bir şey. Sonra hizmetçi kadın uğurlamaktan çok gözetlemek için sokak kapısına dek geçirdi onu. Kemerli koridoru bir kez daha ters yönde boydan boya geçtiler ama bu kez Florentino Ariza evde birinin daha olduğunu anladı. Çünkü avlunun boşluğunu bir okuma dersini yenileyen bir kadın sesi duyuruyordu. İş odasının önünden geçerken pencereden birbirine çok yakın iki sandalyede oldukça yaşlı bir kadınla gencecik bir kızın oturmuş, kadının kucağında açık duran bir kitaba baktıklarını gördü. Az rastlanır bir görüntü gibi geldi ona. Annesine okuma öğreten bir kız. Tahmininde yanılmamıştı çünkü kadın onu anne gibi büyütmüş olsa da kızın annesi değil halasıydı. Dersi kesmediler ama genç kız pencerenin önünden geçenin kim olduğunu anlamak için gözlerini kaldırdı ve bu rastgele bakış aradan yarım yüzyıl geçmesine karşın hala bitmeyen bir aşk tufanının kaynağı oldu. Florentino Ariza'nın Lorenzo Daza hakkındaki öğrenebildiği tek şey, onun kolera salgınından az sonra biricik kızı ve hiç evlenmemiş kız kardeşiyle birlikte San Juan de la Cienega'dan geldiği, onların gemiden indiklerini görenlerin oraya yerleşmeye geldiklerini hemen anladıklarıydı. İyi döşenmiş bir eve gerekli her şeyi yanlarında getirmişlerdi çünkü. Lorenzo Daza'nın karısı kızı küçücükken ölmüştü. Kız kardeşinin adı Escolastica'ydı. 40 yaşındaydı ve sokağa çıkarken Fransızken giysisi giymeye, evin içinde ise yalnızca beline ip dolamaya and içmişti. Küçük kız 13 yaşındaydı. Adı da annesininki gibi Fermina'ydı. Lorenzo Daza'nın varlıklı bir adam olduğu sanılıyordu çünkü bilinen bir işi olmaksızın iyi yaşıyordu. Los Evangelios'taki evini de parayı tıkır tıkır sayarak satın almıştı. Evin onarımı ona ev ödediği 200 altın pezonun en az iki katına mal olsa gerekti. Kızı, iyi aile kızlarının 200 yıldır güzel sanatlarla sevecen ve uysal bir eş olmayı öğrendikleri Presentación de la Santísima Virgen Koleji'nde okuyordu. Sömürge döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında okula yalnız soylu aile çocukları alınıyordu. Ama bağımsızlığın yıkıma uğrattığı eski aileler yeni zamanların gerçeğine boyun eğmek zorunda kalmışlar. Kolejin kapıları da soyluluk unvanlarını aldırmaksızın Katolik evliliklerden doğma yasal çocuklar olmaları koşuluyla ücretini ödeyebilecek durumda olan tüm isteyenlere açılmıştı. Öyle ya da böyle pahalı bir kolejdi bu. Fermina Daza'nın burada okuması da başlı başına ailenin toplumsal konumunun değilse de ekonomik durumunun bir göstergesiydi. Bu haberler Florentino Ariza'yı yüreklendirdi. Çünkü badem gözlü güzel yeni yetme kızın düşlerinin erişebileceği bir yerde olduğunu gösteriyordu. Ama babasının sıkı disiplini çok geçmeden aşılmaz bir engel olarak ortaya çıktı. Okula grup halinde ya da yaşlıca bir hizmetçi kadının eşliğinde giden öteki öğrencilerin tersine Fermina Daza evde kalmış halasıyla birlikte gidiyordu. Tutumu da okul dışındaki hiçbir şeyle oyalanmasına izin verilmediğini gösteriyordu. Florentino Ariza'nın tek başına bir avcının gizemli yaşamasına başlaması böyle masum bir biçimde oldu. Sabahın yedisinde parkın göze çarpmayan sıralarından birinde oturup badem ağaçlarının gölgesinde bir şiir kitabı okuyormuş gibi yaparak genç kızın mavi çizgili forması, diz boyu jartiyerli çorapları, çapraz bağcıklı erkek potinleri ve omuzlarından beline dek sarkan kalın, ucu kurdeleli tek saç örgüsüyle geçmesini bekliyordu. Doğal bir kendini beğenmişlikle yürüyordu kız, başı dik, bakışları kıpırtısız, adımları hızlı, burnu havada, kitaplarını içine koyduğu okul çantasının çaprazlanmış kollarıyla sımsıkı göğsüne bastırmış, kalçasının onu ağırlığından arınmış gibi gösterecek değilen devinimiyle. Yanı sıra sırtında gri Fransisken giysisi, belinde kordonuyla adımlarını güçlükle atarak yürüyen halası ona yaklaşılmasına hiç fırsat vermiyordu. Florentino Ariza onları günde 4 kez okula gidip gelirken görüyor, küçük kızı görmek yetiyordu ona. Yavaş yavaş onu yüceltti, olmayacak erdemler, gerçek dışı duygular yordu. Aradan 2 hafta geçtikten sonra da ondan başka bir şey düşünemez oldu. O zaman ona o güzel yazman yazısıyla 200'lü yazılmış basit bir pusula göndermeye karar verdi. Nasıl vereceğini düşüne düşüne birkaç gün cebinde sakladı onu. Düşünürken yatmadan önce birkaç sayfa daha yazdı. Öyle ki ilk mektup parktaki bekleyişleri sırasında okuya okuya ezberlediği kitaplardan esinlenmiş bir aşk sözlüğüne dönüştü. Mektubu göndermenin yolunu ararken prezentasyonun bazı öğrencileriyle tanışmaya çalıştı. Ama onun dünyasından uzak kaldılar. Öte yandan bu düşünceyi kafasına birkaç kez evirip çevirdikten sonra birinin tasarılarını öğrenmesi hiç de sakınımlı görünmedi ona. Gene de Fermina Daza'nın gelişinden birkaç gün sonra bir cumartesi balosuna çağrıldığını ama babasının gitmesine izin vermediğini öğrenebildi. Her şeyin zamanı var diye kestirip atmıştı. Mektup kağıtların iki yüzüne yazılmış 60 sayfayı geçmişti. Florentino Ariza gizinin ağırlığına daha fazla dayanamadı. Annesine bazı gizlerini açtığı biricik insana hiçbir şey saklamadan açıldı. Transito Ariza, oğlunun gönül işlerindeki saflığından öylesine etkilendi ki gözyaşları döktü. Kendi deneyimlerinin ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştı onu. Bu çarşaf gibi coşkulu mektubu göndermemeye, onu razı etmekle başladı işe. Gönül işlerinde onun kadar toy olduğunu sandığı genç kızı, uykularını kaçıracak denli korkutmaktan başka bir işe yaramazdı bu. İlk adım, dedi, onun kendisine ilgi duyduğunun farkına varmasını sağlamaktı. Böylece ona açılması onu şaşırtmayacak, düşünmeye vakti olacaktı. Ama her şeyden önce, dedi, ilkin onu değil, halasını elde etmelisin. İki öğüt de kuşkusuz bilgeceydi ama geç kalmıştı. Gerçekten de Fermina D'Aza halasına verdiği dersi bir an keserek koridordan geçenin kim olduğunu anlamak için gözlerini kaldırdığında, Florentino Ariza umarsız görüntüsüyle etkilemişti onu. Akşam yemekte babası telgraftan söz edince Florentino Ariza'nın eve niçin geldiğini anlamıştı, görevi gereği gelmişti. Bunu öğrenmek ilgisini arttırmıştı çünkü o dönemde birçok kişi için olduğu gibi onun için de telgraf büyük bir buluştu. Böylece Florentino Ariza'yı ilk kez parkta ağaçların altında okumaya dalmış görünce tanımış ama halası onun birkaç haftadan beri orada olduğunu söyleyinceye dek bu onu hiç tedirgin etmemişti. Sonra pazar günü ayinden çıkarken onu gördüklerinde halası bunca karşılaşmanın rastlantı olamayacağına karar verdi. "Bunca sıkıntıya benim için katlanmıyor herhalde," dedi. Çünkü sert tavrına, tövbekâr giysisine karşın bir yaşam içgüdüsü, suç ortaklığına bir eğilimi vardı Eskolastika halanın. Bunlar onun en iyi erdemleriydi. Bu yüzden bir erkeğin yeğenine ilgi duymasını düşünmek bile karşı konulmaz bir heyecan uyandırıyordu onda. Ama Fermina D'Aza henüz aşkın ne demek olduğunu merak etmekten bile uzaktı. Florentino Ariza'nın ona esinlendiği tek şey biraz acımaydı. Sağlıksızmış gibi görünmüştü ona çünkü. Ama halası bir erkeğin gerçek karakterini anlamak için insanın çok şey görmüş olması gerektiğini söyledi. Onların geçtiklerini görmek için parkta oturan adamın olsa olsa aşk hastası olabileceğine inanıyordu kendisi. Eskolastika hala, sevgisiz bir evlilikten doğan tek çocuk olan genç kız için bir anlayış ve sevgi sığınağıydı. Annesi öleli beri onu o büyütmüştü. Lorenzo D'Aza ile ilişkilerinde haladan çok suç ortağı gibi davranıyordu. Böylece Florentino Ariza'nın ortaya çıkışı ölü saatleri geçirmek amacıyla uydurdukları özel eğlencelerden biri oldu onlar için. Günde 4 kez Los Evangelios Parkı'ndan geçerken ikisi de çelimsiz, ürkek, varla yok arası sıcağa karşın hemen hemen her zaman siyahlar giymiş, ağaçların altında kitap okuyormuş gibi yapan nöbetçiye göz atıyorlardı. İşte orada diyordu ilk gören, gülmesini tutarak daha o gözlerini kaldırıp kendisine bakmaksızın parkın içinden geçen ciddi, yaşamanın dışında iki kadını görmeden. Zavallıcık demişti halası. Yaklaşmaya cesaret edemiyor. Yanında ben varım diye ama eğer niyeti ciddiyse bir gün deneyecek bunu. O zaman bir mektup gönderecek sana. Her türlü aksiliği düşünerek yasak aşklarda başvurulan, kaçınılmaz çare olan el işaretleriyle anlaşmayı öğretti ona. Bu beklenmedik, neredeyse çocuksu şeytanlıklar, Fermina D'Aza'da alışılmadık bir merak uyandırıyordu. İşin daha ileri gideceği birkaç ay aklına gelmedi. Eğlencenin kaygıya dönüştüğü anı hiçbir zaman bilemedi. Bir gece korkuyla uyandı. Onun yatağının ayak ucunda durmuş karanlıkta kendisine baktığını görmüştü çünkü. O zaman bütün yüreğiyle halasının kehanetlerinin gerçekleşmesini istedi. Dualarında mektubu gönderme yürekliliğini bulsun diye yakarıyordu Tanrı'ya. Salt ne dediğini öğrenmek için. Ama duaları tutmadı. Tersine, Florentino Ariza'nın annesine açıldığı, onun da kendisini 70 sayfalık aşk sözlüğünü göndermekten caydırdığı sırada oluyordu bu. Böylece Fermina D'Aza yılın geri kalan günlerini umarak geçirdi. Aralık tatili yaklaştıkça kaygısı umutsuzluğa dönüşüyordu. Tedirginlik içinde okula gitmeyeceği 3 ay boyunca onu görmek, onun da kendisini görmesi için ne yapacağını soruyordu kendi kendine. Kuşkuları hiçbir çözüm bulmaksızın sürerken Noel gecesi onun gece yarısı ayinine katılan kalabalığın içinde kendisine baktığı önsezisi ürpertti onu. Bu tedirginlik yüreğini ağzına getirdi. Babasıyla halasının arasına oturduğundan başını çevirmeye yürekliliğini bulamadı. Tedirginliğinin farkına varmasınlar diye kendine hakim olmak zorunda kaldı. Ama çıkış karşısında onu öylesine yakınında, o karışıklıkta öylesine açık seçik duydu ki, karşı konulmaz bir güç, kilisenin orta nefinden dışarı çıkarken omzunun üstünden dönüp bakmaya zorladı onu. O zaman gözlerinin bir karış ötesinde onun buz gibi gözlerini, solgun yüzünü, aşk korkusundan taşlaşmış dudaklarını gördü. Kendi gözü pekliğinden alt üst olmuş, düşmemek için Eskolastika halasının koluna sıkı sıkı tutundu. Halası dantel eldiveninin arasından onun elinin buz gibi terlediğini duyumsadı. Kayıtsız şartsız suç ortaklığının belli belirsiz bir işaretiyle yatıştırdı onu. Havai fişeklerin, kutlama davullarının, kapılara asılı renk renk fenerlerin gürültü patırtısı, erince susamış kalabalıkların bağırış çağırışı arasında Florentino Ariza, şenliği gözyaşları arasında seyrederek o gece doğanın tanrı değil, kendisi olduğu sanrısıyla gün ağarıncaya dek bir uyur gezer gibi dolaştı. Ertesi hafta öğle uykusu saatinde umutsuzca Fermina Daza'nın evinin önünden geçip de onun halasıyla avludaki badem ağaçlarının altında oturduğunu görünce coşkusu arttı. İlk gün iş odasında gördüğü tablonun açık havada yinelenişiydi bu. Halasına okuma dersi veren genç kız, ama Fermina Daza sırtında okul forması olmayınca değişmişti. Omuzlarından dökülen baştan başa kırmalı bir tunik giymiş, başına ona taçlı bir tanrıça görüntüsü veren gardenyalardan bir taç takmıştı. Florentino Ariza parkta görüleceğinden emin olduğu halde bir yerde oturdu ama okuyormuş gibi yapmayıp kucağında açık kitabı gözleri ona acıyarak bile olsa bir kezcik olsun bakmayan düşsel genç kıza dikilmiş kala kaldı. Florentino Ariza, badem ağaçlarının altındaki dersin belki de evin bitip tükenmeyen onarımlarından ileri gelen rastgele bir değişiklik olduğunu düşündü önce. Ama daha sonraki günlerde Fermina Daza'nın 3 aylık tatil boyunca her gün aynı saatte orada onu görebileceği bir yerde olacağını anladı. Bu kesinlik yeniden yüreklendirdi onu. Görüldüğünün farkındaymış izlenimi vermedi. En küçük bir ilgi ya da hoşlanma belirtisi göstermedi. Ama ilgisizliğinde öyle bir değişik parıltı vardı ki onu yüreklendiriyordu. Çok geçmeden Ocak ayı sonunda bir öğleden sonra hala ansızın el işini sandalyesinin üstüne koyup yeğenini sundurmada badem ağaçlarından düşen sarı yaprakların ortasında yalnız bıraktı. Florentino Ariza bunun önceden tasarlanmış bir fırsat olduğu varsayımıyla yüreklenerek sokaktan karşıya geçti ve Fermina Daza'nın karşısına dikildi. Ona öyle yakındı ki soluğunun hışırtısını yaşamı boyunca onunla özdeşleştireceği çiçeksi kokusunu duyuyordu. Başı havada ve ancak yarım yüzyıl sonra bir kez daha aynı nedenle takınacağı kararlı bir tavırla konuştu onunla. "Sizden tek dileğim bir mektubumu kabul etmeniz," dedi. Sesi Fermina Daza'nın ondan beklediği ses değildi. Bitkin görünüşüyle hiç ilişiği olmayan açık seçik kendine güvenli bir sesti. Gözlerini el işinden ayırmaksızın yanıtladı. "Babamın izni olmaksızın kabul edemem." Florentino Ariza, boğuk tanısını ömrü boyunca unutmayacağı bu sesin sıcaklığıyla ürperdi. Ama belli etmedi ve hemen yanıtladı onu. "İzin alın." Sonra bu buyruğu bir rica ile yumuşattı. Bir ölüm kalım sorunu bu. Fermina Daza ona bakmadı, el işine ara vermedi ama kararı tüm dünyanın sığabileceği bir kapıyı araladı. "Her gün öğleden sonra gelin," dedi. "Sandalyemi değiştirmemi bekleyin." Florentino Ariza ertesi hafta pazartesi günü parkta oturduğu sıradan her zamanki sahneyi görünce onun ne demek istediğini anlamadı. Tek bir değişiklik vardı. Eskolastika hala eve girince Fermina Daza ayağa kalkıp öteki sandalyeye oturdu. Florentino Ariza ceketinin yakasına beyaz bir kamelya iliştirilmiş, sokaktan karşıya geçti, onun karşısında durdu. "Bu hayatımın en önemli anı," dedi. Fermina Daza gözlerini kaldırıp ona bakmadı. Bakışlarını çevrede dolaştırdı. Kuraklığın uyuşukluğunda bomboş sokakları, rüzgarın sürüklediği ölü yaprakların döne döne uzaklaştıklarını gördü. "Mektubu verin," dedi. Florentino Ariza, okuya okuya ezberlediği 70 sayfayı getirmeyi düşünmüştü önce ama sonra yalın, açık seçik, yarım sayfalık bir mektupta karar kılmıştı. Yalnızca önemli olan şeye söz veriyordu. Sarsılmaz bağlılığı ve sonsuz aşkı. Kağıdı redingotunun iç cebinden çıkardı. Ona bakma yürekliliğini bile gösterememiş olan el işi işleyen ürkek kızın gözlerinin önüne koydu. Kız onun korkudan taş kesilmiş elinde titreyen mavi zarfı gördü. Mektubu içine koysun diye kaslarını kaldırdı. Kendi parmaklarının da titrediğini belli etmek istemiyordu çünkü. O zaman bir şey oldu. Badem ağaçlarının yaprakları arasında bir kuş ürperdi. Pisliği tam el işinin üstüne düştü. Fermina Daza ne olduğunu fark etmesin diye el işini uzaklaştırdı, sandalyenin arkasına sakladı. İlk kez yüzü alev alev baktı ona. Florentino Ariza elinde mektup, soğukkanlı, "Uğur getirir," dedi. Fermina Daza ilk kez gülümseyerek teşekkür etti ona, sonra kaparcasına mektubu elinden aldı, katlayıp koynuna soktu. Florentino Ariza o zaman ceketinin yakasındaki kamelyayı sundu ona. Kız kabul etmedi. "Bu nişanlılık çiçeğidir," dedi. Sonra vaktin daraldığını görüp yeniden sakınımlı haline sığındı. "Şimdi gidin," dedi. "Size haber verinceye değin de gelmeyin." Florentino Ariza'nın onu gördüğünü daha kendisi anlatmadan annesi anladı. Çünkü konuşmaz, yemez, içmez olmuştu. Geceleri sabaha dek yatağında dönüp duruyordu. Ama ilk mektubunun yanıtını beklemeye başlayınca kaygısına ishaller, yeşil yeşil kusmalar karıştı. Yön duygusunu yitirmişti, düşüp düşüp bayılıyordu. Annesi korkuya kapıldı. Çünkü durumu aşk perişanlığına değil, kolera yıkımına benziyordu. Florentino Ariza'nın vaftiz babası, Transito Ariza'nın gizli aşk yaşadığı zamanlardan beri sıra dışı olan yaşlı bir homeopat, hastayı görür görmez telaşa kapıldı. Çünkü nabzı düşmüş, güçlükle soluk alıyor, soğuk soğuk ecel terleri döküyordu. Ama muayene sonunda ne ateşi olduğu ne de bir yerinin ağrıdığı anlaşıldı. Duyduğu tek somut şey bir an önce ölmek için dayanılmaz bir istekti. Önce onu, sonra da annesini kurnazca sorguya çekmesi, hekimin aşk arazının kolerankiyle aynı olduğunu bir kez daha doğrulamasına yetti. Sinirlerini yatıştırmak için ıhlamur yazdı, uzaklaşıp avunması için hava değişikliği salık verdi. Ama Florentino Ariza'nın istediği tam tersiydi, acısının tadına varmak. Transito Ariza, açık fikirli, yoksulluk yüzünden vakitsiz yitirdiği bir mutluluk içgüdüsü olan bir yarım elezdi. Oğlunun acılarından kendi acılarıymış gibi tat duyuyordu. Sayıkladığını işitince ona ıhlamur içiriyor, ürpermeleri geçsin diye üstüne yün yorganlar örtüyordu. Ama aynı zamanda acısının tadını çıkarması için yüreklendiriyordu onu. Gençsin, çekebildiğin kadar acı çek diyordu ona. Bu duygular ömür boyu sürmez. Postanede böyle düşünmüyorlardı kuşkusuz. Florentino Ariza kapıp koy vermişti kendini. Öylesine dalgındı ki postanın geldiğini duyurmak için astığı bayrakları birbirine karıştırıyor. Çarşamba günü gelen gemi Liverpool postasını getiren Leyland şirketine aitken Alman bayrağını asıyor. Başka bir gün San Nazario postasını getiren Compagnie Générale Transatlantique şirketine ait bir gemi geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri bayrağını asıyordu. Bu aşk dalgınlıkları bölümde öyle karışıklıklara yol açıyor, halkın öyle protestolarına neden oluyordu ki Notario Tugut onu telgraf bölümüne alıkoymasa, katedral korosunda keman çalmaya da götürmese Florentino Ariza işsiz kalırdı. Yaş farklarından ötürü aralarındaki bağı anlamak güçtü. Dede torun olabilirlerdi ama işte olsun, meteliksiz ayyaşlardan, kefal tavayla Hindistan cevizli pilav yemek için sosyal kulüpteki resepsiyonlardan kaçan, takım elbiseler giymiş varlıklı aile çocuklarına değin her sınıftan gece kuşlarının uğradıkları liman tavernalarında olsun, çok iyi anlaşıyorlardı. Lotario Tugut son telgraf dağıtımından sonra buralara gitmeye alışkanlık edinmişti. Sık sık Jamaika puncu içip Antillerden gelen iki direkli gemilerin çılgın tayfalarıyla akordeon çalarak sabahlardı. İri yarı kaplumbağa suratlıydı. Altın sarısı bir sakalı, akşamları sokağa çıkarken başına giydiği gri bir beresi vardı. Noel Baba olmak için bir dizi çıngırağı eksikti. Haftada en az bir kez bir dişi gece kuşuyla bir gecelik otellerde gemicilere acele aşklar satan kadınlara böyle diyordu, düşüyordu oraya. Florentino Ariza'yı tanıdığında ilk yaptığı şey bir öğretmen hazzı duyarak ona cennetinin gizlerini öğretmek oldu. Ona en iyi görünen kuşları seçiyor, onlarla pazarlık ediyor, hizmetlerinin karşılığını kendi parasıyla ödemeyi öneriyordu. Ama Florentino Ariza kabul etmiyordu. O erdendi. Aşık olmadıkça da erden kalmaya kararlıydı. 7. ayrımın sonu, sayfa 78.